أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den hatıralar, mesajlar, bilgiler, yasalar, konular, kurallar öğrenmeye çalışıyoruz. Bunları elbette belli bir sıraya göre anlatmak güzel olabilir. Zaten hadis imamlarımızın bir bölümünün yaptığı da bu. Hatta bir insan hayatını bireysel ve toplumsal açıdan, ekonomik ve siyasal açıdan düzene koymuşlar. Bir insanın hayatı vahye göre düzenlenirse hangi birimler, hangi ana bölümler, hangi alt başlıklar var diye düzenlemişler. Ve o bölümleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle netleştirmişler. İşte çünkü Peygamber böyle söylüyor ama hayır bak Peygamber böyle söylüyor demişler. Bu şekildeki bir programa, hadis kitap programına alel-evvab yani konulara göre hadis programı diyoruz. Ama kimileri de öyle şey yok, hayır ve fakat sahabeden herhangi birinden ve ötekinden bir de diğerinden ama bir başkasından gelen hadisler diye hadisleri nakledene yani raviye göre sıralamışlar. Hatta bir başka grup çıkmış, hadislerin ilk baş harfine göre sıralayanlar olmuş. İşte böyle değişik yöntemler. Peki ya bizimki? Bugünkü karışık olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den hayat düsturu, hayatı düzenleme kuralları olarak öğreneceğim şeylerden bir demet size. Peki yani size derken ben sesli düşünüp kendime söylüyorum da siz de nasibinizi alın anlamına değilse bana lazım değil size demekten Allah'a sığınırım. Mesela Et-Tergib ve Terhib adında bir hadis kitabı var. Tam aile boyu birlikte okuyacağınız bir kitap. Hani bir meal bitirmiştiniz birlikte, şimdi sıra Et-Tergib ve Terhib'de mi? Ha tamam, siz bundan önce Riyazu Salihine başlamışsanız yine devam edin ona. Onu bitirdikten sonra yine bir meal. İsterseniz arada bir hani benzer boyutlarda hazırlanmış belki bir cilt diye okuması kolay zannettiğiniz, keşke öyle zannedelim bütün kitapları, yani daha bir ürkmeden, korkmadan, cesaretle okumaya başlayalım. Mesela Buhari'nin böyle muhtasarı var, onu okuyalım. Ya da Camiu't Terhib ve Terhib de bu anlamda güzel bir kitap. İşte onda okuduğum, onda gördüğüm bir hadis. Aleyhissalatü vesselam bize haber veriyor. Kıyametten bir sahne. Zaten bunu kendimizin ne öğrenmesi, ne bulması, ne muttali olması mümkün değil. Kıyamet günü hesap kitap ortamında bir Müslümanın hakkını yiyen, onun hakkını gasp eden, onun hakkını ortadan kaldıran, ona eziyet eden, zulmeden veya işte onun hakkından kendisine intikal ettiren, hak yiyen bir adam ile hakkını onun yediğini iddia ettiği, gerçekten de hakkı yenilmiş, elinden alınmış bir adam Allah'ın huzurundalar hadise göre. O hakkı yenilmiş, hakkı alınmış, zulme uğramış kul Allah'a diyecek ki ya Rabbi ben bu kulundan hakkımı isterim. Al kulum onun sevaplarından diyecekmiş Allah. O da onun sevaplarından alacak. Ama ya Rabbi daha, kulum daha sevabından varsa al hepsini. Namaz sevapları bitecekmiş böylece. Mesela abdest sevapları da. Ama oruçla kazandı, ama infakla kazandı. Bütün sevaplarını bitirdikten sonra, ya Rabbi daha hakkım var isterim diyecekmiş kul. Allah o arada diyecekmiş ki, ama kulum artık sevabı kalmadı, bitti hepsi. Bunun üzerine o hak sahibi kul diyecekmiş ki, olsun ya Rabbi ben hakkımı isterim, öyleyse benim günahlarımdan alsın. Bunu söylerken aleyhissalatü vesselam ağlıyor. Evet, gerçekten bir insanın düşebileceği en kötü durum. Kendi sevabı bitiyor, bütün sevapları bitiyor, bir de karşıdakinin günahını üstlenmeye başlıyor. Gerçekten korkunç bir durum. Ama işte tam bu sırada Cenab-ı Hak bir köşk yaratmış, bu kula gösteriveriyor. Ama muazzam, ama mükemmel, ama gerçekten çok güzel bir köşk. Köşkün sahibi Allah, kulun kalbinin de sahibi Allah olunca o kul hak sahibi, kul imrenerek bakıyor. Sanki kendinden geçerek bakıyor, meylediveriyor hemen köşkten yana, hakkı hukuk unutuyor o arada. Aman ya Rabbi, bu köşk kimindir, kime hazırladın, aman Allah'ım o köşk nasıl bir köşkmüş öyle filan diye imrenip beğenip teveccühünü, yönelmesini o tarafa çevirince Cenab-ı Hak diyecekmiş ki, kulum eğer sen bu kula hakkını helal edersen o köşkü sana vereyim. Aman ya Rabbi, helal ya Rabbi, tamam ya Rabbi, helal olsun ya Rabbi diyecekmiş. Ne dersiniz? Bu hadisten sonra benim aklıma şöyle geldi. Benim yeniden diriliş gününde Müslüman olarak kalkan insanlara, hesap kitap gününde her şeye rağmen iman sahibi olarak dirilen insanlara, hakkım varsa helal, olacaksa onlar da helaldir, ben o köşklerden çok isterim Allah'tan. Ama bir ikinci boyutu var hadisin bana öğrettiği. Benim üzerimde hakkı olan insanlar da haklarını helal etsinler diye ricada bulunuyorum. Eğer helal ederlerse Allah o köşklerden onlara çok versin. Amin. İkinci bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz değişik şekilleriyle müminin bir mümine, bir Müslümanın bir Müslümana, bir Müslüman kardeşine ayna olduğunu beyan ediyor. El müminu mir'atul mümin ya da el müslimu mir'atul müslim, el müminu mir'atu ahihil mümin şeklinde rivayetler var. İsterseniz Kenzul Ummal'a bakarsınız. 642, 672, 767, 768. sıralarda benzer rivayetler görürsünüz. Peygamberimiz Müslümanı kardeşi için, mümini kardeşi için ayna olarak tarif edince sözün üzerinde durmak gerekiyor. Yani bu sözü söyleyen anam babam olsaydı, neyse hatırasına binaen dinlerdim. Hocam olsaydı sevgimden dolayı olsun, sevdiğim, sevgilim, aman efendim, canım tatlım birisi söyleseydi, o arkadaşı ben çok severimden dolayı dinlerdim belki. Ama öyle değil, bunu söyleyen Peygamberimiz. Öyle olunca ciddi dinliyoruz, ciddi alıyoruz ve acaba diye üzerinde duruyoruz. Benim aklıma şunlar geldi. Yani benim bu hadisten anladıklarım diyebilirim ya da hadisin bana hatırlattıkları. Ne dersiniz? Ayna gibi olacakmış öyle mi mümin kardeşi için? Yani bir mümin kardeşinin aynası olacak. O zaman ayna ile ben, yani ayna bana nasılsa o mümin bana öyle olacak diye değil ama belki tam tersine önce ben kardeşimin aynası olarak ben kendim ayna görevini yapacağım önce. Yani kardeşim de bana ayna olsun ama önce senin görevin diye hatırlatmak yerine önce benim görevim diye hatırlamam daha güzel olacak diye konuyu buradan hareketle açıklamaya çalışalım. Ne dersiniz? Aynaya bakınca siz, ayna size, sizi, yani sizde olanı gösterir değil mi? Yani ama başkasına değil biliyorsunuz. Siz bakıyorsanız size sizi gösterir. Siz bakınca aynaya, ayna sizi başkasına göstermez, size gösterir değil mi? Öyleyse siz de Müslüman kardeşinizin aynası olarak, yani ben Müslüman kardeşimin aynası olarak ona onu göstereyim. Onun iyisini, kötüsünü, yanlışını, büyüğünü, küçüğünü ayrı konular ama yani aynaya kim bakıyorsa, ayna onu ona gösteriyorsa, mümin de kendisinin ayna olduğu kardeşine kendisini göstermelidir. İkinci bir yön aklıma geldi. Aynaya bakıyorsunuz, kötülükleri de, iyilikleri de, yüzdeki lekeyi, elbisedeki bozukluğu veya çehredeki ayıpları veya tipteki değişiklikleri, neyse her şeyi gösterir. Hem güzel tarafları hem kötü tarafları. Biz de öyle olalım değil mi? Karşıdakinin sadece iyiliğini değil, kötülüğünü de gösterelim. Ama kötülüğünü değil, sadece iyiliğini de gösterelim. Yani ayna gibi olalım. Tıpkı aynanın gösterdiği gibi ya da ayna ile görüntü imkanı gibi. Bir başka yönünü düşündüm aynanın. Peki aynaya bakanın eksik ve noksanını ya da güzelliğini artırıp eksiltir mi dersiniz? Hayır. Mesela diyelim ki sağ kaşının üstünde bir leke var, kapkara olmuş. Ya da dudağının kenarında bir başka şey var, ortadan kaldırılması gereken ya da yakasının birisi içinde birisi dışında olmuş ya da bir başka güzellik, bir başka terslik, bir başka düzlük var. Söyleyin, ayna madem ki sağ şakağında, sağ yanağında bir benek var, bir leke var, bir pislik var, soluna da eklesem der mi? Hayır. Hiç ilave etmeden, hiç çıkarım yapmadan, hiç eklemeden aynısını gösterir mi? Evet, elbette. Öyleyse biz de öyle yapsak olmaz mı? Ben Müslüman kardeşim bana bakınca ben ondakini aynen göstereyim. Zaten biliyorsunuz, fazlalaştırırsak bu bir gıybet. Hayır, ama mesela bir iftira olmaz mı? Elbette. Yine aynanın bir başka özelliği geldi aklıma. Mesela ayna bana, beni hiç kimseye haber vermeden sessizce anlatır. Yani ifşa etmez, başkalarının yanında rezil etmez beni. Sadece bana söyler. Ama başkaları, birileri varken ben de bir Müslüman kardeşime aynalık yapacaksam, sadece ona söylesem, başkalarının yanında onu rezil rüsva edecek şekilde yapmasam değil mi? Çünkü Peygamberim diyor ki, Müslüman, Müslüman kardeşinin aynasıdır. Ama belki burada, Müslümanların sorumluluğuna ışık tutacak bir başka aynalık var. Yani eğer beni bir Müslüman ayna kabul ederse ben ona eksiğini, yanlışını, güzelliğini göstermeye mecburum. Ama beni ayna kabul etmez, yani bana bakmazsa, söyleyin, siz aynaya bakmazsanız ayna sizi gösterir mi? Göstermez tabii. Yani ayna ile irtibat halinde olursanız görebileceksiniz onunla ilginizi ya da o size sizi anlatacaktır. Öyleyse Müslümanlar, Müslümanları ayna kabul etsinler, Müslümanlarla birlikteliklerini aynayla beraberlik gibi değerli bilsinler. Ondan dolayı biz bir aynalık yapacağımız ortamı düşünsek, ona göre hareket etsek diyorum. Hatta belki bu sebeple, tabi asr-ı saadet aynalarına, yani sahabenin birbirlerine ayna olmalarına dikkat çekerek, diyelim ki önce güzellikler anlatarak, sonra kötülüklerini haber vererek, o insanları kötülüklerinden alıkoymaya çalışsak. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz belki de konuyla ilgili şöyle diyordu: Rahimallahu imra'en ehda ileyye uyubi. Allah benim ayıplarımı, benim yanlışlarımı, benim hatalarımı, benim eksiklerimi bana tanıtan, anlatan, gösteren Allah kuluna, bir insana rahmet etsin, merhamet etsin. Bir başka hadis ikram edeyim size. Ebu Bekir Şibli'den, devrinde gerçekten müttaki tanınan bir adam. Yani Allah yolunda olmayı, peygamberle beraber olmayı kendisine iş edinmiş, yar edinmiş. Bakan öyle biliyor. Hatta deniliyor ki, peki ama bu halin nedir, nereden kaynaklanıyor bu iş diyenlere, 5000 hadis öğrenmiştim ama bu hale getiren belki şu hadistir, bir tek hadisle amelimdir demiş ve şunu söylüyor: İ'mel li dünyake bi kaderi mekami kefiha وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِبَقَائِكَ ف۪يهَا وَعْمَلْ لِلّٰهِ بِقَدَرِ حَاجَتِكَ اِلَيْهِ وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدَرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا. Anladığım Türkçesiyle şöyle: dünya konusunda bir amelin elbette olsun olmaya, ama orada ne kadar kalacaksan, onunla beraberliğin ne kadar sürecekse, İşte onu ölçü al ve onunla amel et. O kadar amel et. Ama ahiret konusunda oradaki bekan, oradaki ebedi hayatın ölçü olsun. Yani bakın, dünya için makam sözü, ahiret için de baka sözü kullanılmışsa onu yeniden dikkate alarak bir daha tekrar edelim. Dünyada ne kadar kalacaksan, ki sonunda herkes gidecek dünyadan elbette, İşte onu ölçü alarak dünya için amel edin. Ama ahirette baki kalacağınızı unutmadan, işte onu ölçü olarak amel edin. Peki Allah'la ilgili ameliniz, sizin ona ihtiyacınız ölçüsünce olsun. Yani siz Allah'a ne kadar muhtaçsanız, ne kadar zaman, mekan, imkan olarak, işte o kadar öylece amel edin. Ama ateş için amel edecekseniz, yani cehennemlik amelleriniz de olacaksa, öyle istiyorsanız, ateşe sabredebildiğiniz kadar amel edin. Ne dersiniz? Yani dünyada bir yıl, 10 yıl, 100 yıl yaşasanız, hadi 2 tane, 3 tane, 5 tane 100 yıl yaşayın. Ama yine de ebedi hayat yanında, yani 1 saniye kadar bile değil, öyle değil mi? Öyleyse dünyada ne kadar kalacağımızı bilelim. Bir kuşluk vakti kadar mı diyordu ayetlerde? Ya da bir saat kadar mı, azıcık kadar mı, kısacık kadar mı, işte o kadar. İşte dünya için amellerimiz öyle olsun. Ama ahiret baki olunca oraya yetecek kadar çok amel işleyelim. Peki Allahsız bir anımız olsun mu? Allah'a muhtaç olmadan, onsuz yaşayabileceğimiz, ona ihtiyaç hissetmediğimiz bir zaman? Haşa, öyleyse hep amellerimiz Allah için olsun. Ama ateşe gelince, yani ateşe nasıl dayanabileceğiz? Bakın dünya platformunda bile insanlar ateşe ne kadar dayanabiliyorlar? Söyleyin, Peygamberimiz bir de üstüne üstlük, cehennem ateşi, dünya ateşinin 70 katıdır gibi beyanlarda bulunuyorsa, insanlar yeniden işlerini bu anlamda düzene koysunlar. Bir başka konu, belki de ahiret, ölüm, kıyametle ilgili olunca aklıma geldi. Hani 5. halife bilinen ya da 2. Ömer denilen Ömer bin Abdülaziz var ya, halife olur olmaz devrin en büyük alimlerinden Ömer bin Hişam'ı çağırır yanına. Der ki, bak seni görevlendiriyorum lütfen, rica ediyorum sana. Artık bugünden itibaren gece gündüz hep beni murakabe et, hep beni kontrolünde tut. Hak'tan saparsam, Hak'tan saptığımı görürsen, saptığım zamanı anlarsan, anında tut paşamdan ve sars beni kendime gelinceye kadar ve de ki bana, ya Ömer, ittakillah fe inneke setemut. Ömer, Allah'a karşı gelmekten kork. Ömer, dikkat et, çünkü sen de öleceksin. E tabi, böyle bir hesap, insanın Allah ve peygamberle diyaloğunu daha bir perçinleştirecektir, daha bir ciddileştirecektir. Bir başka rivayet, hemen elimin altında bir kitap olarak okuyversem size. Ebu Davud'un Sünen'inde, Kitab-ül İcare'de, Kitab-ül Buyun 54. babında bölümünde, Türkçesiyle ayna yoluyla yapılan alışveriş yasaktır bölümünde bir hadis. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, İbni Ömer'den rivayetle, اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ. Alışverişleriniz sanki vadeli alıp da peşin daha ucuz satarak kendinizi, karşıdakinizi perişan etmeye yönelik hale gelmişse, öküzlerin kuyruğuna yapışıp tarımı seçerek cihadı terk ettiğiniz zaman, yani cihadı terk etmeye tarlanızı, tapanınızı, öküzünüzü, ineğinizi, yani malınızı, davarınızı, koyunuzu, keçinizi alet ettiğiniz, bahane ettiğiniz dönem, işte o zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye kadar onu üzerinizden atamazsınız. Bu hadis bana bir de şöyle hadis hatırlattı. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, La ziltum mansurin ala a'daikum ma dumtum mutemessikine bi sünneti. Ümmetim, siz düşmanlarınıza karşı yardım konusunda eğer siz sünnetime sımsıkı sarılmaya devam ederseniz endişe duymayın. Size yardım olunacaktır ve devam edecektir. Sünnete sımsıkı sarılmak. Şimdi sünnet ne ki sarılsak? Direksiyon olsa sarılmayı biliriz. Bir bardak, bir çanak bile ya da bir ip veya bir ağaç dalı nedir sarılmak anlarız. Ama sünnete sarılmak. Devam edeyim. Sonunda bir daha döneceğiz galiba bu bölüme. Fe'in ravibtum an sünneti. Kim ki sünnetimden yüz çevirirse, yan çizerse, sırt dönerse sünnetime, sülli ta'aleyküm bi dünubiküm, işte bu günahınızdan dolayı Men la yakhafuna ve la yerhamukum, size rahmet ve merhameti, yani acıması olmayan, bizden de korkusu olmayan, yani Allah'tan korkmayan, size acımayan insanları size musallat ederler. Artık üzerinize musallat kılınır. Ve la yunza'ul khawfu min sudurikum, ve içinizdeki korkular kesinlikle ortadan kalkmaz, ancak illa bir rucu'ikum ila sünneti, benim sünnetime dönerseniz. Gerçekten sünnet ne tarafta dönüversek deseniz, yani kuzeyde mi güneyde mi ki sünnet, o tarafa dönsek, hatta yatıp kalktığımızda, yemek masasında oturduğumuzda bile. Öyle değil, peki doğuda mı batıda mı acaba? Ya da semada mı arzda mı sünnet, ya da ne tarafta, tabakta mı çanakta mı çay bardağında mı sünnet, ne tarafta dönsek o tarafa mı diyorsunuz? Galiba ne dediğim herhalde biraz anlaşıldı. Yani ancak beceriyorum. Affınıza sığınarak tekrar edeyim. Şimdi aleyhissalatü vesselamın dediğini ben şöyle anladım desem. Eğer siz benim sünnetime sımsıkı sarılmaya çalışırsanız, yani nedir sünnet? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareketleri, eylemleridir. Ve de aleyhissalatü vesselam Efendimizin takrirleri, yani kabul ettikleri, tamam ben bunu kabul ediyorum, engellemiyorum dedikleridir. Öyleyse bütün bu kavil, fiil ve takrirleriyle aleyhissalatü vesselamın hayat programını, kendisine hayat programı edinirse insanlar ve buna devam ederlerse, sadece ticarette mi, yatakta mı, evlenmede, boşanmada mı, sevgide, nefrette mi, sadece mi? Hayır, ama bütün hayatında, çünkü peygamberi örnek alacaksa hayatın her yönünde onun bir örnekliği vardır. Ya doğrudan tarif ettiği veya dolaylı kabul ederek onayladığı bir örnekliği vardır elbette. İşte aleyhissalatü vesselamın bütün örnekliğini hayatının bütününe yaymaya çalışırsa insanlar, mütemessikine bir sünneti, sünnete sımsıkı sarılırsa, sünnet benim yolumdur, programımdır, planımdır, projemdir derse, ben ona benzeyerek, o gibi olarak, onun dediği gibi, onun yaptığı gibi, onun kabul ettiği gibi olmaya çalışacağım derse, mutlaka o zaman böyle insanların düşmanlarına karşı Allah onlara yardım gönderecektir. Nasıl mı? Yani onu Allah'a bırakın, nasıl gönderse gönderir. Ama kim ki böyle olmaktan yüz çevirirse, ya Rabbi sabah namazının sünnetinin iki olması konusunda sana uyuyorum. Hatta oğullarımızın sünnetlerini kesinlikle terk etmeden yemekteki son artıkları temizleme, yani son bölümü yeme sünnetini kesinlikle bırakmadan biz sünnete harfiyen uyuyoruz ya Rabbi. Ya da nevafil denilen ibadat kısmında gece namazının şekli, tekbirlerin biçimi, el bağlamanın durumu hakkında, abdest almanın hali, oruç tutmanın şekli hakkında biz kesin kes sünnete uyarız diyenler olabilir. Ama onun dışında peygamberin sünnetinin diğer bölümlerini, ki hadis kitaplarında, sünnet kitaplarında biz onları pek çok konuda derlenmiş, toplanmış buluyoruz. İşte o konularda eğer sünnetten aykırı hareket ederse insanlar, o zaman tekrar ediyoruz, ya sünnetin tümünden, tas tamam, her şeyle yüz çevirirse, kitap bana yeter, Kur'an benim için kafidir, ben onunla hayatı idare ederim, peygamberin sünnetinin benim için bağlayıcılığı yoktur derse, veya sünneti kabul ediyorum, peygamberi kabul ediyorum ama şu bölümlerde, bunlarda kabul etmiyorum derse, ya da öyle bir peygamber çizse ki önümüze, kafasında öyle bir peygamber canlandırsa ki, sanki hiç konuşmamış, hiçbir şey yapmamış, hiçbir konuda hayatı bana intikal etmemiş, üsve-i hasene, yani en güzel bir örnek olma özelliği bana yansımamış bir peygamber kabul ederse, İşte böyle bir peygamberin kendisine yansıyan sünneti olmadığından dolayı da yüz çevirmenin bir çeşidi olacağından, Allah böyle günahkar insanların üzerine ne Allah'tan korkan ne de onlara merhamet edecek, hayır öyle bir özelliği olmayan birilerini musallat eder, Allah korusun. Yani men la yekâfuna ve la yerhamukum, ne dersiniz? Yoksa bize bazen birileri Allah'tan korkmaz, bize acımaz biçimde saldırıyorlarsa, yani bu en yakınımız ya da uzağımız birileri de olsa, demek ki Allah korkusu olmayan, bize acıma hissi taşımayan birileri başımıza musallat kılınmışsa, bu başımız idare anlamına değil her zaman, yani başımızda bitmişse, bazen baba olarak, bazen koca olarak, bazen karı olarak, bazen çocuk olarak, bazen komşu olarak, bazen ortak olarak başımıza bitmiş de Allah'ın belası denilen, hani başımıza musallat kılınmışsa, Düşünelim, belki de bizim sünnetten uzaklaşma adına bir günahımız vardır da ondan böyle olmuştur bu hadise göre. وَلَا يُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ سُدُورِكُمْ Böyle insanların içlerini bir korku sarar. Her şeyden korkmaya başlarlar. Çünkü yardım yoktur. Çünkü başındaki musallat gerçekten derman yetmez bir tasalluttur. Yani ne yapacağını şaşırmıştır. Her şeyden bir korkusu vardır. Ne başarı derdi vardır, ne kurtulma işi vardır, ne ümidi vardır, ne ışığı vardır. İşte böyle her şeyden, her zaman, her mekanda korkar durur hale gelmişseniz, işte o korkularınızın içinizden çıkması, o korkulardan kurtulabilmeniz için size illa bir rucuikum bir formül sunuyorum diyor sanki Peygamberimiz. İla sünneti. Benim sünnetime dönerseniz, işte o zaman bundan kurtulursunuz. Ne dersiniz? Peygamberin sünnetine dönmek. Demek ki hayatı düzenlemede mutlaka birilerinin sözüne göre hareket edeceksiniz. Bu birileri ya sizsiniz, ya anne babanız, ya toplumunuz, ya örfünüz, ya adetiniz, ya sevdikleriniz, ya birilerinin tanrıları, ya birilerinin ilahları, ya birilerinin Rabları, ya Allah, ya peygamber olacak. Söyleyin, yani siz hayatı kime göre düzenleyince hala içinizde korkunun gideceğini zannediyorsunuz. Yani Allah'ın dediğine, peygamberin dediğine göre hareket ederseniz ne âlâ değilse, hem korkarsınız, hem ürkersiniz, hem rahatınız kaçar, hem huzurunuz kaçar, ama sünnete dönünceye kadar. Dönerseniz tamam. Mesela çocuğunuz mu, sünnete göre babalık yapın. Babanız, anneniz mi, sünnete göre evlatlık yapın. Sofranız mı, sünnete göre düzenleyin. Komşularınız, sünnete göre ayarlayın beraberliğinizi, kazanmanız ve harcamanızda veya ziyaret ve ziyafetinizde ya da konuşma, söylem ve eyleminizde ya da kabul ve reddinizde ya da sevgi ve nefretinizde ya da evet ve hayırınızda ya da tamam ve devamınızda ya da bütün hayatınızda eğer sünnete göre hareket ederseniz içinizde korku gidecek, rahat ve huzura ereceksiniz. Başınızdaki Allah'tan korkmaz, size acımaz insanların size tahakkümü, tasallutu bitecek, günahlarınızdan kurtulacaksınız. Eğer böyle devam ederseniz bir hayat boyu mutlaka düşmanlarınıza karşı Allah size yardım edecek ve bu iş bitmeyecektir. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.